Ayrım 15.
Bir hatıra ve bir düşünce. Bir gün evimde tanınmış bir tarihçimiz ailemizin şeceresini gösteren vesikayı gözden geçiriyordu. Şeyh Akşemseddin, Fatih'in hocası, Emrullah İbni Akşemseddin, Ömer İbni Emrullah, oğlu Şemseddin, Sultan Selim'in hocası, kızı Afife, oğlu Mollazade Şemseddin, oğlu meşhur Şükufizade Mehmet Efendi, kızı Safiye Hatun, oğlu Mehmet Emin Efendi, oğlu Abdülkerim Efendi, oğlu Mehmet Efendi, kızı Safiye Hatun, oğlu Mektubi Abdullah Efendi, oğlu Mehmet Abdullah Efendi, oğlu Abdullah Efendi, oğlu Mehmet Esat Efendi, kızı Ayşe Samiye Hanım, oğlu İsmail Safa Bey. Misafirim bunu görünce ayağını ayağının üstünden yere indirerek doğruldu. Yüzüme büyük bir hayretin yapıştırdığı sabit bakışlarla bakarak, "Yahu," dedi, "Hazret, sen Akşemseddin'in torunu musun?" Gülümseyerek, "Evet," dedim. "Peki nasıl oluyor? Ne gibi? Sen ne mütevazi adamsın." Bu sefer hayret etmek sırası bana geldi. Akşemseddin'in 17 battın sonraki torunlarından biri olmanın bana gurur verebileceğini hiç düşünmemiştim. Düşünmem de, ona diyecektim ki, belki de söylemişimdir, hatırlamıyorum, "Dostum, ben zadelikle övünen bir mizaç sahibi olmaktan çok uzağım. Bunun için vaktiyle bana Akşemseddinoğlu soyadını almamı tavsiye eden bazı dostlar gibi düşünmedim. Rütbeye, ünvana ve resmi tevcihlere de hiç zaafım yoktur. Şahsi liyakatin fevkinde bir değer tanımıyorum. Eğer ben Akşemseddin'in torunu olmaya layıksam bunu ilan etmeye lüzum yok. Layık değilsem, ki değilim, onun torunu olduğumu ilan etmeye hakkım yok." Tevazuya gelince, "Ben Akşemseddin'in torunu değil, kendisi olsaydım daha mütevazi olurdum." "Ya Fatih?" "Ya Fatih?" Akşemseddin'in yanında ondan daha mütevaziydi. İbni Kemal'in karşısında Yavuz Sultan Selim gibi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş devrinde hemen bütün hükümdarlar ilim adamlarını ve sanatkarları aynı saygıyı göstermişlerdir. Alçalış devrinde bu sayılı 2-3 padişaha intisar eder. Cumhuriyet devrinde bunun tam aksini gösteren hazin sahnelere şahit olduk. Hikayeler de dillere destandır. Bir sanatkara ve ilim adamına gösterilen saygı onun şahsına değil, temsil ettiği sanata ve ilmedir. Osmanlı imparatorlarının çoğuna memleket dışında zaferleri, memleket içinde kalkınma başarılarını sağlayan hareket, devirlerinin seçkin fikir adamları ile devamlı müşavere halinde bulunmalarıdır. Böylece her adımlarında yollarını bilginin ışığıyla aydınlatmışlardır. Bir Alman tarihçisinin dediği gibi, Osmanlı İmparatorluğu'na azamet veren şey yalnız ordu ve teşkilat kuvveti değil, hepsinden daha üstün ilim ve sanat aşkı, kültür aşkıdır. Dün İstanbul Fethi'nin 503. yıl dönümünün bana düşündürdükleri arasında bugün yazdıklarım da vardı. Fatih İstanbul'a bu kültür aşkı ile girdi ve 500 seneden beri bu şehrin göklerine fırlamak ister gibi yükselen mimari eserleri de muazzam kültür abideleridir. Milliyet 1956. Sana ve size dair. Paris'in hususi bir kliniğinde hizmet gören bir köylü kadın vardı. Yüzü yuvarlak, şişkin ve dikkati çekecek kadar kırmızı. Vücudu bodur ve biçimsizdi. Hastaların kirli işlerine bakan bu kadıncağız, ne cemiyetin kendisine yüklediği vazife, ne de şekil ve gösteriş bakımından saygı hissi veriyordu. Fakat çok iyi kalbi olduğu için ben ona hürmette kusur etmezdim. Bir gün onu sinirli ve huzursuz gördüm. "Günaydın Madame Rose, bugün bir hoşsunuz, neniz var?" "Günaydın Monsieur Safa, herkes sizin gibi efendi olsa işler iyi gider. Benim bir komşum var, aramızda hiçbir samimiyet yokken bugün bana senli benli hitap etti. Ben o kadar bir adi insan mıyım?" Yüzü büsbütün kızardı. Uğradığı hakareti unutmayacaktı. "Bilakis Madame Rose," dedim, "herhalde o adi bir insan olacak. Siz saygıya layık bir kadınsınız." Avrupa'da aralarında samimilik olmayan insanlardan birinin ötekine senli benli hitap etmesi hakaret derecesinde terbiyesizliktir. buna zengin veya münevver değil, fakir ve cahil insan da tahammül etmez. Bizde belediye, polis, trafik memuru, hakim, resmi sıfata ait insanların çoğu halka sen diye hitap eder. Bazı mağazalarımızın isimleri bile sen emrini taşır. İmren, beğen, süslen, tad al. Kırmızı ve yeşil trafik ışıklarının üstünde dur, yürü gibi kaba hitaplar vardır. Kitaplarda başka bir sayfayı işaret etmek için insanın başına topuzla vurur gibi bak emrine rastlanır. Şoför müşteriye gir abi gir çabuk ol diye bağırır. Müşteri şoföre Fatih'e çek emrini verir. İlk tanıdığınız bir zat size birkaç cümleden sonra sen hitabını yapıştırır. Hazret yahu sen ne şeker adammışsın. Aranızda hiçbir hukuk, hiçbir samimilik olmayan birçok insanların size canım kardeşim, ağabey, amca, bey baba, hemşire, valide gibi bir akrabalık taktıktan sonra her çeşit laubaliliğe hak kazandıklarını görürsünüz. Tam bu satırları yazarken gazetedeki odamın kapısı gürültü ile açıldı. Gömleğinin düğmeleri çözük, saçları dağınık, tavırları savruk bir adamcağız, "Ümitliniz geldi mi?" diye sordu. Ne kapıya vurmak, ne selam, ne sabah. Milli terbiyemiz ne kadar bozuldu diye başlayan bir konferans verecek değilim. Fakat milli terbiyemiz gerçekten ne kadar bozuldu? Milliyet 1956. Cahit Sıtkı Tarancı. 3 sene evvel Cahit Sıtkı'yı şifası olmayan bir dilsizlik ve hareketsizliğe mahkum eden hastalık hepimizi keder ve dehşet içinde bıraktı. İnsanı vurmak için pusu kuran hiçbir trajik ihtimal bu kadar korkunç, hiçbir felaket bu kadar hain olamazdı. Sonu ve zamanı bilinmeyen bir ömür boyunca sırt üstü yatıp kalmaya mahkum olmak, her şeyi anlamak ve tek kelime konuşamamak, en küçük arzusunu belirtmek için serçe parmağını bile kımıldatamamak, Cahit Sıtkı gibi yazmaktan ve konuşmaktan, içini yiv yiv oyan hisleri söz ve hareket halinde anlatmaktan başka saadeti olmayan bir şair için yokluktan bin kat beter bir varlık sürüklenişiydi. Onu 25 sene evvel tanıdım. Galatasaray'da okuyordu. Cumhuriyet'te yazıyordum. Bana bir mektup ve birkaç şiir gönderdi. Daha evvel aynı şiirleri bir mektupla Nurullah Ata Bey'e yollamış. Nurullah Ataç. Arkadaşımız ona şiirde hiçbir istidadı olmadığını bildirmiş ve bundan vazgeçmesini tavsiye etmiş. Beğenilmeyen şiirleri dikkatle okudum. Aralarında gece bir neticedir gibi birçok mısraları hala içimde kalan birkaç harikulade güzel manzume vardı. Şairi gazeteye çağırdım. İlk şiirlerini o tarihte çıkardığım Kültür Haftası adındaki mecmuada neşrettim. Onları Ömrümde Sükut adını verdiği bir kitapta toplamasına ve eserin basılmasına delalet ettim. Bu kitabı için Cumhuriyet'te iki makale yazdım ve daha sonraları da tanınması için her şeyi yaptım. Aramızda geceli gündüzlü 15 yıl sürmüş bir dostluk vardır. O tarihlerde beni onsuz, onu da bensiz görmek zordu. Sonra Ankara'ya gitti ve 35 yaş şiirinde şu mısraları söyledi. Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Kendini içkiye verdi. Bunu mazur görmek için hangi melun kaderin onu ayyaşlığa ve nihayet bu tüyler ürpertici akıbete mahkum ettiğini bilmek lazımdır. Fakat burada onun hayatı ve şiirler için fazla yazmaya yer yok. Cahit'in birçok şiirlerinde korkunç sonunun önceden bilinişine benzer endişeli ve mahzun his ürperişleri vardır. Bazen tam bir yarı yolda kalma sezgisi. Gitti gelmez bahar yeli, şarkılar yarıda kaldı. Bütün bahçeler kilitli, anahtar Tanrı'da kaldı. Geldi çattı en son ölmek, ne bir yemiş ne bir çiçek, yanıyor güneş tepetek, bütün bal arıda kaldı. Ve ölmeden evvel, ölmüş gibi olacağının tam kehaneti. Öldük ölümden bir şeyler umarak, bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. alıştığımız bir şeydi yaşamak. Ve böyle daha ne unutulmaz mısralar. Ah Cahitciğim, Cahitciğim, tıkanıyorum. Bazı hislerin kaderi her türlü ifade şansından mahrum olmaktır. Bilirsin, burada keseyim ve belki sen de artık yazılma imkanlarını aşan hisleri hiçbir şekilde bize nakledemeyeceğin için dilin tutuldu, hareketsiz kaldın ve nihayet öldün. Ölümden bir şeyler umarak. Milliyet 1956. Cahit Sıtkı'nın solculuğu. Şöhretli bir tarihçimizden ve Adana'da bir okuyucumuzdan aldığımız iki mektup tek şahıs üzerinde duruyor. Cahit Sıtkı Tarancı. Her ikisi de 35 yaş şairinin bir komünist olduğunu belli eden şiirini bana hatırlatıyor ve onun ölümü üzerine yazdığım fıkranın samimi bir milliyetçilikle nasıl telif edilebileceğini soruyorlar. Cahit Sıtkı'nın komünizme hasret çeken şiirinin son mısraları da şunlar. Benerji Jokont Varan 3 Bedrettin Hey kahpe felek, ne oyunlar ettin. Bu memleketin en yağız evladı Nazım ağabey hapislerde çürür. Tarihçi arkadaşımız mektubunda ilave ediyor. Zannımca sizin en talihsiz tarafınız edebiyatımıza lanse ettiğiniz adamların sizi inkisara uğratmalarıdır. Nazım Hikmet'i de siz takdim etmiş, hakiki hüviyetini öğrendikten sonra onunla çatışmıştınız. Cahit Sıtkı'nın ölümüne ait yazımdaki duyguların ve hükümlerin zaman kadrosu onu tanıdığım tarihten sonraki 15 seneyi aşmaz. Sonra Cahit Ankara'ya gitti ve aramızdaki dostluk maddi mesafeye eklenen manevi bir mesafe içinde sona erdi. Ankara'da bir bodrum meyhanesinde ve Orhan Veliler arasında solcu telkinlerin ve nihayet Orhan Veli'yi de çatlatan ölesiye içkilerin onu da zehirlediğini biliyordum. Yazımdaki melun kader sözlerinin içindeki ima da bu idi. O yazımda açığa vurma dilim varmadı. Bugün saklamıyorum. Cahit Sıtkı mahdut bir lise kültürü içinde kalmış, Galatasaray'dan çıktıktan sonra da Fransızca birkaç edebi kitap ve mecmuadan başka hiçbir şey okumamış, Marksist telkinlerden kurtulacak kadar esaslı bilgilerden mahrum, pasif mizaçlı bir şairdi. Hangi raddeye kadar sola kaydığını bilmiyorum. Eğer mahut şiiri onun gibi toy anlayış sahiplerine mahsus romantik bir feveran anının mahsulü değilse, vücudundan senelerce evvel idrakinin ölmüş olmasına iki kat acırım. Fakat Nazım Hikmet Rusya'ya kaçtıktan sonra Cahit Sıtkı'nın duymuş olması lazım gelen utanç ve azap belki de korkunç hastalığının amillerinden biridir. Zavallı Cahit. Moskova demesi Nazım Hikmet şimdi hapislerde çürümüyor. Macaristan'da ve Rusya'da azgın domuz gibi Türk'ün mezarını kazmaya uğraşan sinsi propagandayı idare ediyor. Asıl sen talihsiz dost, daha vatanının toprağına girmeden kalplerimizde çürümek tehlikesi içindesin. Milliyet 1956. Cahit Sıtkı Marksist miydi? Cahit Sıtkı Tarancı için yazdığım ikinci fıkra üzerine tasvip ve tenkit sesleri yükseldi. İkincilerin çoğu kapı arkası fısıltılarıdır. Yalnız Ankara'da çıkan bir mecmuada imzasını hiç kimsenin tanımadığı bir yazıda benim Cahit'i Marksist telakki ettiğim ileri sürülmüş ve hakkımda terbiye dışı bir ifade tarzı kullanılmış. Cahit Marksist değildi fakat birçok yazılarımda tekrarladığım gibi Türkiye'de Nazım Hikmet de dahil Marksist yoktur. Çünkü Marksizmi anlamanın hangi esaslı kültür şartlarına bağlı olduğunu da evvelce bir yazımda izaha çalışmıştım. Hiçbir yabancı dili iyi bilmeyen Nazım Hikmet, lirik ve hayalci bir komünistti. Marksizmin felsefe ve iktisadi temellerinden 100 seneden beri uğradığı başlıca tenkitlerden haberi yoktu. Cahit Sıtkı ancak orta edebi metinleri anlayabilecek bir kültür seviyesindeydi. Sistematik felsefe, sosyoloji ve ekonomi ile ömründe bir gün meşgul olmuş değildi. Türkiye'de politbüro ajanlarıyla onların telkin havrası içinde bulunanları mahutlar ve gafiller diye birbirlerinden nasıl ayırdığımı bu sütunun dikkatli okuyucuları hatırlarlar. Cahit Sıtkı gafillerdendi. Onun polisçe göz hapsine alınmış mahutlarla sabahlardan gece yarılarına kadar nasıl kadeh tokuşturduğunu bilenler çok iyi bilirler. Nazım Hikmet'in hapislerde çürümesine ahu vah eden şiirinde de başka bir dünya ve başka bir rejim, başka bir cemiyet yapısı hasreti de besbellidir. Zavallı dostumuz çoktan uçurma giden bayıra düşmüştü fakat ölüm onu daha trajik bir yuvarlanış istikametinden ayırdı. Mahut yazıya göre Cahit, Jidi, Steinbeck'i okurmuş. İnsaniyetçiymiş, Marksist değilmiş. Marksist değildi malum. Jidi'nin komünizmden ters yüzü dönmesi için Rusya'ya bir seyahat etmesi lazım gelmişti. Cahit Rusya'ya gidemedi. Nazım ağabeyin bir Kremlin casusu olduğunu anlamasına da ömrü vefa etmedi. Gaflet içinde gitti. Sağ kalsaydı belki uyanacaktı. Allah geride kalan meyhane arkadaşlarına akıl fikir, bilgi ve idrak ihsan eylesin. Milliyet 1956. Hakkı Tarık Uz. Onun şahsını tanımayanlar nasıl bir insandan olduğumuzu ve kalbimizden ne büyük bir parça koptuğunu tahmin edemezler. Acımızın derecesini anlayabilmek için onun kulağımızdan dosdoğru kalbimize akan halavetli sesini hiç değilse bir defa duymuş olmak, zeki ve açık yeşil gözlerinde buğulanan içe işleyici bakışlarının seyyale halinde intikal hassasiyle bir defa temasa gelmiş olmak lazımdı. Hakkı Tarık tek bakışı ve tek kelimesiyle karşısındakini saran benzersiz bir ruh sirayetini tılsımlandırmış insandı. Bütün sebepleri bir anda kavrayan zekasının müsamahası, herkese karşı kalbini dolduran şefkatli, daima ahenk halinde olduğu için sesine ve bakışlarına onu az sevenleri bile kendine çeken bir yumuşaklık ve tatlılık veriyordu. Çok defa anlaşılmazlıkla suçlandırılan yazıları, hakikatte onun en uzak ihtimallere hesaplayan, bütün mukadder soruları cevaplandıran birçok tali cümlelerle, sıfatlarla, imalarla dolu, manalı olduğu nispette vuzuhsuz bir nesir inceliğinin örnekleriydi. Orta okuyucu için karanlık fakat erbabı için şifresi çözüldükçe değeri ve tesiri artan yazılardı. Hakkı Tarık kelimenin tam anlamıyla tamdan fazla aşırı manası da müdekkik, inceleyici insandı. Kılı kırk yarar tabiri sanki onun için icat edilmişti. Büyük Millet Meclisi encümenlerinde bir tasarı metnini incelerken ileri sürdüğü itirazlar, bir virgülün yeri için saatlerce süren münakaşaları, onun adalet ölçülerindeki titizliği anlamayanlara göre bir söz şehveti gibi görünürdü. Şüphesiz natuk adamdı fakat söylemek için söyleyen ve söyledikten sonra düşünen profesyonel hatiplerden değildi. Zekasıyla kalbi arasında hemlenmeyen, dikkatsiz, acele ve fevri söylenmiş bir tek sözü yoktu. Hatalarının arasında samimiyetsizlik olduğunu kim iddia ederse hataların en büyüğüne düşmüş olur. Ben onun kadar vefalı insan görmedim. Uzak tanıdıkları arasında bile ziyaretini ihmal ettiği bir hasta, cenazesinde veya düğününde bulunmadığı bir insan, kendi işi gibi işine koşmadığı bir tek ihtiyaç sahibi yoktu. İncecik yazısıyla dolup taşan küçük ve kirli cep defteri kendisine olduğu kadar başkalarına ait işlerin kayıtlarını da ihtiva ederdi. Onun kalbi kendisinden ziyade başkaları için çarptı ve başkaları için vaktinden evvel durdu. Eminim ki onun kalbine dökülen gözyaşları havuzlar dolduracak kadar çoktur. Çünkü bu edepsiz dünyanın sayılı temiz kalplerinden biri durdu. Asım ve Rasim Us'u bir kardeş kederiyle kucaklarım. Milliyet 1956. Reşat Nuri. Ah bu kadarı fazla, çok fazla. 2 ayda 4 arkadaş, Cahit Sıtkı, Hakkı Tarık, İrfan Emin, Reşat Nuri. Şair, gazeteci, avukat, romancı. Bu ağır ecel vergisini ödeyecek kadar insanca zengin değiliz. Reşat Nuri'den sonraki nesiller bir Reşat Nuri verememişlerdir. Hangi genç romancımızdır o ki? Reşat Nuri'nin yaşında, bugün evvela bir nesli sonra bir milleti saran ve kendi evinde bir edebiyat zevkine vardıran çalı kuşunu yazmış olsun. Halk edebiyatı için çırpınan, halk ağzıyla yazan, genç hikayecilerimizden hangisi bugün gençlik vasfını kaybetmeye başlayanlar da dahil, hangisi Reşat Nuri kadar halka varabilmiştir? Büyükleri bu kadar kıt bir edebiyat ve matbuatta ecelin hoyratça ve gözleri kapalı orak sallaması, bizde her yeni kaybımıza karşı duyduğumuz dehşeti artırıyor. Reşat Nuri Güntekin'i 36 senedir tanırım. Onun yazıları ve başarılar hakkında susmayı tercih edenler arasında bile onu sevmeyene rastlamadım. Ona kırılanı görmedim. Şöhretinin zirvesine çıktığı devirlerde kendi eserleri hakkında kendisinin verdiği ağır hükümleri veya samimi tevazu ile en kıskanç ihtirasları bile rahatsız etmeyecek kadar iyi kalpli ve zekiydi. Kurbanının bile hoşuna giden tatlı istihsasında imser mizacının, müsamahasının ve merhametinin ahengi vardı. Romanlarının da saran tarafı belki de kahramanlarının paylaştığı bu güzel insan haliydi. Bu herkese gülümseyen zeka, ağzından düşmeyen son sigarasından pek az sonra söndü. Hastalığına dair fena haberler alıyor fakat en fena haberin bu kadar erken geleceğini bilmiyorduk. Şimdi kaç meslek ve kaç sanat bölümü matem içinde, marif, matbuat, tiyatro, edebiyat ve kaç bin okuyucu. Bunlar arasında kitap rafından çalı kuşunu veya akşam güneşini çıkarıp bazı sayfaları üzerinde acı hayallere dalanlar ve kitabın yapraklarına gözyaşları damlayanlar da var. Hele çalı kuşunu kızlık çağında okuyup şimdi büyük anne olanlar kim bilir hıçkırıklarını tutmak için ne kadar zorluk çekiyorlar. Milliyet 1956. Ercüment Ekrem de. Ercüment sen de mi? Geç bile kaldık diyeceksin. Tarık, hele Reşat gittikten sonra. Bunun geçi erkeni olmaz Ercüment'ciğim. Fakat sana krizler gelip gittiği tarihten beri ölümle içli dışlı olmaya kendini alıştırıyordum. 5-6 sene evvel bir akşam Havra'da son kadehini içerken gitmeye hazırlanıyordun. Dedin ki şimdi ben oteldeki odama girerim, uzun bir viski kadehini rakı ile doldururum. Soyunurum, yatağa uzanırım. Yudum yudum rakımı içerken Nouvel Littéraire'imi okurum. Sonra yorganı başıma çeker uyurum. Geçirdiği birkaç enfarktüs krizini düşünerek sordum. Yine mi içeceksin? Tabii. Yatağımda ölmek istiyorum. Bir sabah garson kahvemi getirmek için kapıma gelecek, bakacak ki kilitli. Sonra yine gelecek, vuracak, açılmayınca haber verecek, kanadı kıracaklar. Belki de yarın sabah.